Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programındayız. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi birkaç aydır ortaöğretim sürecinin kısalmasıyla ilgili müzakereler kamuoyunda devam ediyor. Bununla ilgili olarak STK'lar raporlarını yayınlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da bununla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Bu hafta içerisinde yapılan haberde de ortaöğretim süreciyle ilgili sürenin kısalmasıyla ilgili raporun Sayın Cumhurbaşkanı'na sunulduğuyla ilgili bir televizyon kanallarına duyuru geçmişti. Tabii geçtiğimiz haftalarda da bahsettik. Yani Türkiye'de liselerin süresi neden yeniden alınmalı diye. Tabii bununla ilgili müzakerelerde devam etmesi gerekiyor. Biz de Eğitim Dünyası programında yine bu konuyu müzakere edeceğiz. Şimdi bir kez daha ifade edelim ki kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, neden liselerin süresi yeniden ele alınmalı? Birinci sorun, liselerin gençlere yön verme, beceri kazandırma ve onları hayata hazırlama fonksiyonunu yerine getirememesi. Bu en önemli sorun şu anda. Yani 4 yıl lise gençlere yön vermiyor, beceri kazandıramıyor ve hayata hazırlamıyor. Bu her geçen gün büyüyen bir sorun. İkincisi, sınav odaklı bir iklimin liselerde devam ediyor olması. Bundan dolayı liselerde 11-12 sınıfa gelindiği zaman YKS'ye hazırlık süreçlerinin hem resmi hem de özel okullar ciddi bir şekilde başlamış olması. Ve bu durum çocuklar için, ergen çağındaki liseli gençler için oldukça sıkıcı. Bu da okulu sevimsiz hale getiriyor. Ve okulun bütüncül eğitim rolünü ikinci plana itmesine neden oluyor böyle bir sınav iklimi. Üçüncüsü, tabii bunun sonucu olarak üniversite kapısında oluşan bir yığılma var. Şimdi bu üç tane sorun bir araya geldiği için birkaç yıldır bu liselerin süresiyle ilgili zayıf sesler çıkmakla birlikte son birkaç aydır da daha güçlü sesler çıkıyor ve bütün STK'ların kanaat önderlerinin ve eğitimcilerin kanaati liselerin süresinin kısalması ile ilgili. Şimdi şöyle bir soru sormak lazım. Liseler neden işlevini kaybetti? Yani neden büyük ölçüde liselere, liseli gençlere yön verme, beceri kazandırma ve onları hayata hazırlama işlevini neden yitirdi büyük ölçüde? Bununla ilgili değişik raporlardan yola çıkarak burayı bir özetlemek istiyorum. Yani ne oldu da liseler işlevini kaybetti? Şimdi mevcut verilere bakıldığında ortaöğretimin öğrencileri hayata hazırlama görevini yerine getirmekten uzaklaştığını ve bu durumun örgün eğitimin cazibesini azaltarak öğrencileri alternatif arayışlara yönelttiğini gösteriyor. Nasıl? Özellikle açık öğretim liselerinde 18 yaş altı öğrenci sayısındaki artış bunun en önemli kanıtı diye söyleyebiliriz. 2021-2022'de açık öğretim liselerine kayıtlı olan öğrenci sayısı 202 bin iken bu sayı 2023-2024'te %29 oranında artış göstererek 260.590 olmuştur. Her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılında yaptığı mevzuat değişiklikleriyle örgün eğitimden açık öğretime geçişleri sınırlandırmış olsa da 2024-2025 eğitim öğretim yılında açık öğretim liselerindeki toplam öğrenci sayısının 273.557'ye ulaştığı görülmektedir ki bu da son 3 yılda %40'lık bir artış eder. Ki sınırlandırmaya rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın açık liseler öndeki sınırlandırmasına rağmen böyle bir artış söz konusu. Ben açık liseler nasıl kayıt olduğunu da biliyorum. Yani bir çocuk okula devam etmeyerek devamsızlık hakkını kullanıp sınıfta kalarak açık liseye kendisini geçmesini sağlıyor. Bilerek devamsızlık yapıyor. Birincisi bu. İkincisi, farklı açık liseye kayıt olmanın bazı kriterleri var. O kriterleri istemeyerek de yerine getirmek suretiyle açık liseye geçişi sağlıyor. Dolayısıyla açık liselerdeki mevcut 200-300 bine dayanan bir öğrenci sayısı var. Yine birinci neden bu. İkincisi, işte ben de bir özel okulda yöneticiyim. Liselerimiz var. Ciddi anlamda orta öğretimde yani liseden kopuş olduğunu gözlemliyorum. Ve devamsızlık oranları had safhada, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Öğrenciler okula gelmek istemiyor, okula devam etmek istemiyor veya isteyerek değil ailesinin zoruyla liseye devam ediyor. Çoğunlukla da geç kalıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 20 gün ve üzeri devamsızlık oranı ilkokullarda %11.6, ortaokullarda %14.8 iken bu oran genel ortaöğretimde %27'ye, mesleki ve teknik ortaöğretimde ise %46.6'ya yükselmiş durumdadır. Özellikle mesleki ve teknik ortaöğretimde her iki öğrenciden birinin uzun süre devamsızlık yapması eğitim süreçlerinin öğrenciler açısından anlam kaybına uğradığını göstermektedir. Yani devamsızlık sorunu aynı zamanda okulda da öğretmenler açısından, yönetici açısından ciddi bir sorun olduğunu ben gözlemliyorum. Çünkü okula sürekli geç kalma alışkanlığı edinen öğrenci aslında okula isteksiz geldiği için, ailesinin zoruyla okuldan gönderildiği için sürekli derslere geç kalıyor veya okula geç kalıyor. Veya devam etmek istemiyor. Evden çıkıyor, okula gidiyorum diye çıkıyor ama okula gelmiyor, devamsızlık yapıyor. Devamsızlık sorunu yalnızca bireysel düzeyde bir öğrenci davranışı olarak değil, ortaöğretim sistemini işleyişini yeniden gözden geçirmeye gerektiren bir sorun alanı olarak değerlendirilmelidir. Yani burada ben de bu kanaati bakıyorum. Yani bir devamsızlık, öğrencinin devamsızlık yapıyor olması, sadece öğrencinin bir davranış olarak bakmamak lazım. Sistemin de bir takım yanlışları öğrencinin devamsız olmasına neden oluyor. Bu kanaatte olayı değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum ben de. Evet. Peki ikincisi, ortaöğretimdeki okullaşma ve okul tamamlama oranları eğitim sisteminin en kritik kırılma noktasının ortaöğretim yaşandığını göstermektedir. Peki liselere başlayan çocuklar okullarını tamamlıyorlar mı, mezun oluyorlar mı? Buna bakalım. Türkiye genelinde liselerdeki net okullaşma oranlarının, yani ortaöğretimdeki net okullaşma oranlarının ilkokul ve ortaokul kademelerine kıyasla daha düşük olması dikkat çekici bir neden. Buna göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında net okullaşma oranı ilkokul kademesi %95, ortaokulda %91.5 iken ortaöğretimde %88 olarak kaydedilmişti. Bu oran zorunlu eğitim kapsamındaki 14-17 yaş grubundaki öğrencilerin %12'sinin örgün eğitim dışında kaldığını göstermektedir. Buna ek olarak 14-17 yaş aralığında okul dışında kalan çocuk sayısı 2022-2023 yılında 284 bin iken 2023-24 yılında %59 oranında artarak 452.672'ye yükselmiştir. Yani 2023-24 yılında okula gitmeyen, okul dışı kalan öğrenci sayısı 452.000, neredeyse 500.000 kişiye dayanıyor. Evet. Şimdi çocukların, gençlerin kendi eğitim kademesinde eğitime başlaması kadar bu kademeyi tamamlayabilmesi de eğitimin bütüncül işlevi açısından büyük önem taşıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait verilere göre özellikle ortaöğretimde okul tamamlama oranının düşüklüğü göze çarpmaktadır. İlkokul kademesinde eğitime erişebilen öğrencilerin, yani okula başlayan öğrencilerin %98.7'si, ortaokul kademesinde okula başlayan öğrencilerin %96.5'u eğitimlerini başarıyla tamamlayabiliyorlar. Buna karşın lise kademesinde öğrenim gören öğrencilerin yalnızca %81.2'si mezun olabilmiştir. İlkokul ve ortaokul kademelerinin ardından ortaöğretimin tamamlama oranlarındaki bu keskin düşüş, sistemin en kritik kırılma noktasının ortaöğretim düzeyinde yaşandığını açıkça ortaya koymaktadır. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, yani burada da şunu görüyoruz ki ilkokula başlayan bir çocuk %98 oranında okulunu bitiriyor. Ortaokula başlayan bir öğrenci %96.5, %97 yakın bir oranla okulunu tamamlıyor. Ama liseye başlayan bir öğrenci ancak %81.2'si mezun olabiliyor. Burada da ilkokul, ortaokul kademelerine göre liselerdeki çocukların bitirme, mezun olma durumunun zayıf olduğunu görüyoruz. Başka bir gerçek de şudur ki, Eğitim Dünyası programını dinleyen kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Türkiye'de okulun zaman kaybı olduğunu düşünen öğrenci oranının çok yüksek olduğu gerçeğinin ortada olması. Yapılan araştırmalarda, özellikle küresel ölçekte gençlerin kariyer hazırlığı durum raporunda, Türkiye'deki 15 yaş grubu öğrencilerin okulun ve zorunlu eğitimin niteliğine ilişkin olumsuz tutumlarının olduğunu ortaya koymaktadır. Rapora göre Türkiye'deki öğrencilerin %56'sı, zorunlu eğitimin kendilerini hayata hazırlamadığını düşünmektedir. İşte burası işin en püf noktası. Türkiye'deki öğrencilerin %56'sı zorunlu eğitimin kendilerini hayata hazırlamadığını düşünüyor. Türkiye, Şili, Meksika, Yeni Zelanda, Kolombiya ve İtalya ile birlikte bu oranın en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Bununla birlikte Türkiye'de her iki öğrenciden biri zorunlu eğitim sonrasında kariyer yolları hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını ve okulun kendilerini yetişkinliğe hazırlamada yetersiz kaldığını belirtmektedir. Raporda öne çıkan en çarpıcı bulgulardan bir diğer ise Türkiye'deki öğrencilerin %35'inin okulun zaman kaybı olduğunu düşünmesidir. Bu oran %25 olan OECD ortalamasının üzerindedir. Türkiye bu göstergeyle Polonya'nın ardından okulun zaman kaybı olduğunu düşünen öğrenci oranı en yüksek olduğu ikinci OECD ülkesidir. Yani düşünün, Türkiye'deki öğrencilerin %35'i yine okulun zaman kaybı olduğunu düşünüyor. %56'sı da zorunlu eğitimin hayata hazırlamadığını düşünüyor. Yani OECD ülkeleri içerisinde de Polonya'nın ardından okulun zaman kaybı olduğunu düşünen öğrenci oranı en yüksek olduğu ülke Türkiye. Bu tablo orta öğretimin öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini yanıt üretemediğini, cevap üretemediğini, dolayısıyla sistemin işlevselliğinin, fonksiyonunun öğrenciler tarafından giderek daha yoğun biçimde sorgulandığını ortaya koymaktadır. Evet, ikinci bir neden tabii ki sınav baskısının okulu kıymetsiz hale getirmesi. Yani merkez sınav baskısı okulun asli işlevini gölgeliyor. Bu kesin. Özellikle liselerde okulun kıymetsiz hale gelmesine ve okul dışı öğretim alanlarının dershane, kurs, akademi, kütüphane ve benzeri faktörlerin öne çıkmasına veya özel ders uygulamaları öne çıkmasına neden olmaktadır. Üzülerek ifade ediyorum bunu da. İşte sınav baskısı okulların asli görevini gölgelediği için buna da bir çözüm bulunması gerekiyor. Çünkü okullarda yapılan işte deneme sınavları, işte ölçme sınavları veya daha sonra 11-12'de başlayan yoğun kurs programları öğrencileri bıktırıyor ve çok anlam veremedikleri bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek diyorlar ki biz gençliğimizi soru bankasına sorular çözerek geçirdik gibi bir söylemle karşı karşıya kalabiliyoruz. Şimdi Türkiye'de eğitim sistemi uzun süredir kademeler arası geçişlerin büyük ölçüde merkezi sınavlar aracılığıyla gerçekleştirildiği, dolayısıyla sınav odaklı bir yapının belirleyici olduğu bir işleyişe sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte ortaokuldan liseye geçişte LGS, YKS, LGS, TEOG, OKS işte ve benzeri sınavlar mevcut idi. Şimdi adı LGS, liseler geçiş sistemi. Üniversiteye geçişte de 12. sınıfta YKS, Yükseköğretim Kurumu'na hazırlık sınavı var. Öyle olunca Türkiye'de sınav bir gerçek. Zorunlu olmamasına karşın mesela 8. sınıfları da bu sınav sistemi Ziya Selçuk bakan iken oluşturuldu. Çocuklar, herkes sınava girmek zorunda değil. Mahallesindeki liselere orta öğretim başarı puanı veya merkezi yerleştirmeyle en iyi okul, eve en yakın okul ifadesiyle yapılması hedeflenirken 8. sınıftan sınava giren öğrencilerin sayısının az olması hedeflenirken yine her yıl yaklaşık 8. sınıf öğrencilerden sınava girenlerin oranı oldukça yüksek. Yani her 10 öğrenciden 8 öğrenci sınava giriyor. Yani her 10 8. sınıf öğrencisinden 8'inin merkezi sınava giriyor olması %80 demek. Bunun en önemli örneği. Yani kademeler arası geçiş sistemleri zaman içinde farklı adlar ve modellerle güncellense de merkezi sınavların okulun hedeflerini ve sınıf içi uygulamaları belirleyen temel unsur olma niteliğini hala devam ettiriyor. Sınav merkezi yaklaşım okulların zorunlu eğitim çağındaki çocuklara bu sefer bilgiyi ve beceri kazandırma, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleme gibi fonksiyonların yerine gelmemesini engelliyor ve bunlar ikinci plana atılıyor. Orta öğretim sisteminin yeniden ele alınmasına dair tartışmalar da işte tam buradan başlıyor. Çünkü sınav merkezli bir yapının ortaya çıkardığı sonuçlar insanın gelişim açısından değerlendirildiğinde bütüncül bulunmuyor. Öyle olunca bütüncül biçimde değerlendirmeye ihtiyaç olduğu için yeniden bir tartışma söz konusu. Bu da devam ediyor. Peki ilköğretimdeki bu sınav gerçeği çocuklara orada da temel beceri bakımını eksik bıraktırıyor mu? Elbette bıraktırıyor. Dolayısıyla orta öğretime gelen çocuklar da ilköğretimden temel beceri eksikliğiyle geliyorlar. İşte ilköğretim kademesinde öğrencilerin temel becerilerdeki eksiklikleri, işte okuma, okuduğunu anlama, dinleme, dinlediğini anlama, temel matematik becerileri, fen okuryazarlığı ve benzeri okuryazarlık alanındaki ciddi eksiklerle liseye geçiş yapıyorlar. Her ne kadar merkez sınav sistemi olsa da bu gerçekle yüzleşiyoruz, öğretmenler yüzleşiyorlar. Öyle olunca ilköğretim kademesinde öğrencilerin temel becerilerdeki eksikleri özellikle ortaöğretim kademesinde yani lise kademesinde daha görünür hale geliyor. 8 yıllık ilköğretimin ardından öğrenciler temel becerilerden yoksun bir şekilde ortaöğretime geçmekte ve bu eksikler üst kademelere doğru artarak devam etmektedir. Nitekim PISA, TIMSS ve ABD gibi öğrencilerin bilgi ve becerilerinin niteliğini ölçmeyi amaçlayan uluslararası veya ulusal ölçekler, değerlendirmeler Türkiye'de temel becerilerin kazandırılmasında ciddi eksikler olduğunu ortaya koyuyor. Örnek PISA 2022 verilerine göre öğrencilerimizin %39'u matematikte, %29'u okumada, %25'i fende temel yeterlilik düzeyinde kalıyoruz. Yani matematikte neredeyse 1/3'ün üzerinde bir öğrenci grubu temel düzeyde kalıyor. Türkçe'de okuduğunu anlamada yine 1/3'e yakın bir oranda öğrenci temel düzeyde kalıyor. Fende de yine 1/4 oranda bir öğrenci yeterlik düzeyi birinci basamakta kalıyor. Gelelim TIMSS 2023 verilerine göre 8.0 öğrencilerin durumuna bakalım. Burada da 8.0 öğrencilerimizin %19'u matematikte, %10 ise fende en alt düzey yeterlik gösteren bir basamakta yer alıyor. ABD ki yerli milli bir ölçme sistemimizdir. ABD 2018 verilerine göre ise 8.0 öğrencilerimizin %25'i Türkçe'de, %53'ü matematikte, %40'ı fen bilimlerinde, %25'i sosyal bilgilerde temel ve temel altı düzeyde performans sergiliyorlar ki burada kendi yerel ölçeğimizde daha fazla bir temel düzeyde kalan öğrenci sayısı çıkmış. Şimdi Dünya Bankası'nın bir verisi var. Orada öğrenme yoksulluğu verisi. Öğrenme yoksulluğu verilerine göre 10-14 yaş grubu çocukların %19'unun basit bir metni okuyup anlama konusunda güçlük yaşadığıdır. Bu ciddi bir sorun. Öğrenme yoksulluğu verilerine göre. Yani ortaokul düzeyindeki bir öğrenci eline verilen bir metni, basit bir metni %19'u anlamıyor. Anlamakta güçlük çekiyor. LGS 2025 verilerine göre buna bakalım. 20 soruluk testlerde öğrencilerin ortalama doğru sayısı matematikte 6,54, fen bilimlerinde ise 8,63'tür. Şimdi PISA, TIMSS, ABD, Dünya Bankası Öğrenme Yoksulluğu Verisi ve LGS 2025 verilerine baktığımızda tüm bu veriler temel eğitimden mezun olan öğrencilerin hayata etkin katılım için gerekli bilgi ve becerilerden önemli ölçüde eksik olduğunu, yoksun olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı liselerde yaşanan sorunlar, ilkokul ve ortaokul kademesinde erişim ve nitelik gibi alanlarda karşılaşılan güçlüklerden bağımsız değerlendirilmemeli. Yani bugün biz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz liselerle ilgili bir süreyi tartışıyorsak sadece mevzu süre meselesi değil. Mevzu buradaki biraz önce ifade ettiğim üç nedenin de üç sorunu da ortadan kaldıracak bir nitelik sorunu var. Yani içerik sorunu var. Öyle olunca aslında yeniden okul öncesinden itibaren süreyi ve sürenin içinde niteliği de gözden geçirecek bir takım kararlar almamız lazım. İlkokulda ve ortaokulda çocuklarımız biraz önce bahsetmiş olduğumuz becerilerini almış olarak ortaokula, ortaokuldan da liseye geçiş yapmalarını da biz tartışmamız, müzakere etmemiz gerekiyor. Bundan dolayıdır ki ilköğretim düzeyinde temel becerilerin kazandırılmasındaki yetersizlikler ve okullar arası eşitsizlikler öğrencilerin öğrenme süreçlerini doğrudan etkilemekte. Bu durum liselere yansıyarak nitelik kayıplarını daha görünür hale getirdiği bir gerçeğiyle karşı karşıyayız. Evet, üçüncüsü tabii bu iki nedenin ardından üniversitedeki geçişte yapay bir yığılma söz konusu. Ki 2025 yılında sınava giren 2.351.641 adayın 812.210'u sadece o yıla ait 8.0 öğrencisi iken 1.526.150'si kayıtlı, mezun veya terk yani sınava tekrar girenlerden oluşmaktadır. Yani her yıl 8.0 düzeyinde, 800 lise düzeyinde daha doğrusu 800 binin üzerinde bir lise 12.0 öğrencisi mezun ediyorsak bunlardan işte bir o kadar bu sınava girme hakları var ama bunun iki katı kadar mezun olmuş veya bir üniversite kayıtlı veya terk olan bir öğrenci grubu YKS'ye giriyor. Yani başka bir ifadeyle sınava giren her 3 kişiden ikisi sınava tekrar girenlerden oluşuyor. Bu durum sistemde tekrar tekrar sınava girenlerin yüksek öğretime geçişte önemli bir yoğunluk oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Orta öğretim ile yüksek öğretimin yeterince ilişkilendirilmediği mevcut sistemde adaylar aldıkları eğitimin niteliğini, bilgi ve beceri düzeylerini, hatta ilgi ve yeteneklerini dikkate almadan sınava girmekte ve kendilerini her türlü yüksek öğretim programına aday olarak görebilmektedir. Bugüne kadar uygulanmış modellerde lise diploması ve sınav başarısı dışında üniversite geçiş için farklılaştırıcı bir ölçüt bulunmaması, lise mezunu olan herkesin yüksek öğretim kapısında yığılmasına yol açmaktadır. Bu durum hem yapay bir talep yoğunluğu oluşturmakta hem de adayların bireysel potansiyelleriyle yüksek öğretim programlarının gereklilikleri arasında ciddi uyumsuzluklara neden olmaktadır. Evet, sadece lise diploması ve sınav başarısı dışında üniversite geçiş için farklılaştırıcı bir ölçüt bulunmadığı için gerçekten çok doğru. Yüksek öğretim kapısında bir mezun yığılması oluyor ve üniversiteyi bitirmiş olsa da istihdam, niteliksiz bir istihdam ortaya çıkıyor veya iş gücü ortaya çıkıyor daha doğrusu. Yüksek öğretime geçişte yaşanan bu sorunların çözümü yönlendirme sistemlerinin güçlendirilmesi, üniversiteye geçiş için farklı ve esnek yolların geliştirilmesi, mesleki eğitimin toplumsal değerinin ve istihdamla bağının artırılması ve orta öğretim, yüksek öğretim arasındaki organik bağın güçlü bir biçimde kurgulanmasıyla mümkün olacağını düşünmekteyiz. Şimdi kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, orta öğretimden yüksek öğretime geçişte farklı ilgi ve yönelim ve niteliklere sahip adayların aynı sınav ve ölçütlerle değerlendirilmesi yüksek öğretimde geçişte oluşan yoğunluğu artıran en önemli faktörlerden biridir. Şimdi böyle olunca orta öğretimdeki okul türleri öğrencilerin yüksek öğretime geçişte tercih ettikleri programlar üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Buna karşın farklı amaç ve niteliklerle yetişmiş tüm adaylar yüksek öğretime geçişte aynı sınav sistemi üzerinden değerlendirildiği için ve tek tip ölçütlere tabi tutulmuş olması da üniversitelerde yığılmalara neden olmaktadır. Öğrencilerin farklı yönelimlerini ve potansiyellerini gözetmeden yapılan tek kapılı bir geçiş mekanizması bulunmuş olması da üniversitelerde gereksiz yığılmaya neden olduğu ifade edilebilir. Örneğin, fen liselerinden mezun olup bir yüksek öğretim programına yerleşenlerin büyük bir çoğunluğu 4 yıllık örgün lisans programlarını tercih etmiştir. Buna karşılık meslek liselerinden mezunlarından bir yüksek öğretim programına yerleşenlerin %85'i meslek yüksek okulları ya da açık öğretim programlarına yönelmiştir. Bu eğilim yıllardır devam etmekte olup fen lisesi mezun olup bir yüksek öğretim programına yerleşenlerin büyük bir çoğunluğu 4 yıllık örgün lisans programlarına, meslek lisesi mezunlarının ise %80'den fazlası ön lisans ve açık öğretim programlarına yerleşmişlerdir. Bundan dolayıdır ki kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, liseden sonra tüm öğrencilerin tek tip bir sınavla aynı kapıya yönlendirilmesi yerine farklı eğitim ve kariyer yollarının oluşturulması mümkün olabilir. Bunu biraz azaltabilir. Üniversiteye geçişte farklılaştırılmış ölçütlerin geliştirilmesi, öğrencilerin kendi ilgi, yetenek ve öğrenme alanlarına uygun programlar yönlendirilmesini sağlayacak, mesleki ve akademik yollar arasında gerçek bir denge kurulmasına fırsat verecektir. Böyle bir yaklaşım hem yüksek öğretim kapısındaki yapay yığılmaları azaltacak, hem de gençlerin potansiyellerini daha verimli biçimde ortaya koymalarına imkan tanıyacaktır. Mesleki eğitimde yaşanan temel sorun, yalnızca mezun sayısının yetersizliği ya da ara eleman yetiştirmede mekanizma eksikliği değil, sistemin köklü bir işlevsellik ve uyum sorunu içinde olmasıdır. Şimdi mesleki eğitim Türkiye'nin en büyük meselesi, memleket meselesi diye ifade ettiğimiz, geçtiğimiz yıllarda da Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından mesleki eğitim politikası yayınlandı. Ancak ne kadar sahada uygulanıyor çok da emin değilim. Bununla ilgili bir takibim olmadı. Bu mesleki eğitim sistemi belirli bir bütünlük içinde yapılandırılmadığı için de hem iş gücü piyasasında hem de yüksek öğretimde bağları zayıf kalıyor ve İstanbul'da da ciddi şu anda sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Artık ara eleman yetiştirmek değil, ana elemana ihtiyaç olacak haliyle bir problemle karşı karşıya kalmaktayız. Dolayısıyla İstanbul'a dayalı mesleki eğitim modellerinin temel amacı yalnızca ara eleman yetiştirmek değil, gençlerin istihdama geçişini kolaylaştırmak, değişen piyasa koşullarına uyum sağlayabilmelerini mümkün kılmak ve genç işsizliği azaltabilmek olmalıdır. Türkiye'de son yıllarda atılan adımlara rağmen, ki biraz önce ifade ettik, Cumhurbaşkanlığı Mesleki Gelişim Meslek Liseleri Eğitim Politikası yayınlandı. Mevcut haliyle bu amaçların hiçbirini henüz yerine getirmediği de gözlemleniyor. Mesleki orta öğretim ne güçlü bir üniversite geçiş kanalı ne de sürdürülebilir bir istihdam köprüsü olabilmektedir hala bu durumu korumakta. Tabii burada STK'ların bazı kuruluşların da bir takım önerisi var. Mesleki eğitimin hem iş gücü piyasasıyla hem de yüksek öğretimle güçlü bağlar kurabilmesi için çağın ihtiyaç duyduğu dönüşümün sağlanması, program sürelerinin, ders içeriklerinin ve beceri alanlarının yeniden düzenlenmesi zorunlu olduğu ifade ediliyor. Milli Eğitim Bakanı da bunu yapıyor ama hala demek ki ihtiyaç karşılamıyor. Yani böyle bir durum var. Üzerinde ciddi anlamda çalışılıyor aslında. Yine mevcut durumda işlevin etkin biçimde yerine getiremeyen meslek yüksek okullarının programları da mesleki orta öğretim sonrasında program bütünlüğünü sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmalı önerileri var. Ve mesleki eğitim sadece bir acil çıkış değil, bireylerin değişen koşullara uyum sağlayabileceği ve kariyerleri boyunca gelişimlerini sürdürebilmeleri için güçlü ve seçenek olarak ortaya konulabilecek bir durumdur diye ifade ediliyor. Evet, şimdi kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, geçtiğimiz Eğitim Dünyası programında da bahsettik. Bazı ülkelerde zorunlu eğitim, orta öğretim süresi acaba nedir diye geçtiğimiz hafta sunum yaptık ama yine de hatırlatmak istiyorum. Zorunlu eğitim süresini Fransa 5 yıl, Avusturya ve Türkiye 4 yıl, Finlandiya, Portekiz ve Romanya 3 yıl, Bulgaristan, Estonya ve İngiltere'de 2 yıl, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İsveç, İsviçre, Litvanya, Slovakya, Yunanistan 1 yıl uzatıyor. Türkiye 4 yıl uzattı biliyorsunuz 2007 yılında. O tarihlerde Türkiye'nin 2007 yılında uzattığı, 2011 yılında uzattığı bu süreçte bazı ülkeler, 2011 yılında biz uzattık, 12 yıla çıkardı. O zamana kadar 8 yıldı. Bazı ülkeler de uzattı tabii ki. Bugün 2023-2024 eğitim öğretiminde geldiğimizde, yani şu içinde bulunduğumuz senede, yani 2025-26 eğitim öğretim yılındayız ama geçtiğimiz yıllardaki yayınlanan raporlara baktığımızda Almanya'da zorunlu eğitim 12-13 yıl, Estonya'da 9, Finlandiya'da 12, Fransa'da 13+2, İngiltere 13, Romanya 13, Türkiye 12, Yunanistan 11 olarak görülmektedir ki bunlarda da bir tartışma söz konusu. Bu ülkelerde de bir tartışma söz konusu. Çünkü dünya genelinde zorunlu eğitim süresi ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle birlikte şu anda aslında sadece Türkiye'de bu tartışmalar yok. Dünyada da bu tartışmalar yapılmaktadır. Mesela Asya ülkelerinde zorunlu eğitim süresi 8-9 yıl. Yine Avrupa'nın bazı ülkelerinde, ki biraz önce ifade ettiğimiz ülkelerde 10-11 yıl, mesela İspanya'da, İtalya'da, Norveç'te 10-11 yıl ve Türkiye'de şu anda 12 yıl olduğunu biliyoruz zaten. İşte bunun tartışması yapılıyor, Türkiye'de 12 yıl olmalı mı diye bir tartışma yapıldığını hepimiz biliyoruz. Evet, şimdi işte bu çerçevede pedagojik temele dayalı bir tartışmayı bizim gerçekleştiriyor olmamız lazım. Çünkü zorunlu eğitim süreci uzadıkça mesleğe geç başlama, evliliğe geç kalma, disiplinsizlik, isteksizlik gibi faktörler de ortaya çıkıyor. İşte sınav odaklı yaklaşım okulu kıymetsiz hale getirdiğini biraz önce ifade ettik zaten. Bir takım sınav sonuçları Türkiye'deki becerilerin zayıf olduğunu gösteriyor. Hal böyle olunca Türkiye'de zorunlu eğitimle ilgili bir tartışma söz konusu. Şu anda raporun da Sayın Bakan'ın ifadelerine göre Cumhurbaşkanı ifade sunulduğu ifade ediliyor. Yine Cumhurbaşkanımız da inşallah herhalde kendi ekibiyle bu konular tartıştıktan sonra politikalar kurulunda, eğitim politikalar kurulu olabilir, başka birçok alanda müzakeresini yaptıktan sonra bence kamuoyuna açıklanacak ama uygulama nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Mesela birden 3 yıl zorunlu hale düşürüldüğünde, 1 yıl kısaltıldığında 12'lere mezun olduğu gibi 11'in sınıflarda mezun olacak. Bunun ortaya çıkacağı bir durum nasıl karşımıza gelir? Mesela birden orta öğretimde mezun öğrenci sayısı artmış olabilecek. Bunu bir yeniden gözden geçirmek gerekiyor. İşte 2 yıla düştüğü zaman 10. sınıftan itibaren bu sene 10. sınıf okuyan çocuklar isterlerse lise diploması alabilecek. 10, 11, 12. sınıf öğrencileri mezun olabilecekler. Bütün bunların hepsi bir masaya yatırılmalı ve Türkiye'de artık bu mesele, yani liseleri kurtarmak gerekiyor. Çünkü liselere öğrenciler çok istekli gelmiyor kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Yani en yüksek puanı kazanan çocuklar bile, yani %5'lik, %6'lık, %7'lik, %10'luk, %1'lik dilinde olan çocuklar bile liselere gitmeyi anlamsız bulduklarını ifade eden öğrenci sayısı %35'e yakın olduğunu söyleyebilirim. Bugün okullar anket yapmış olsalar bu gerçekle yüzleşmiş olacaklar. İşte okullar tabii çocukları hayata hazırlamıyor, beceriye hazırlamıyor. Hayatın bazı gerçeklerden kopuk bir eğitim ortamımız söz konusu. Bir de şöyle sabahtan akşama kadar 40'ar dakika süreyle bir masaya, sandalyeye bağlı kalan bir ergen öğrenci düşünün. Gerçekten zor bir süreç. Bu zorlukları da öğretmen yeterince anlamlandıramadığı zaman, anlayamadığında, dersini eğlenceli, keyifli hale getiremediğinde bu sorun her geçen gün devam ediyor. İşte bence bunu biz epey daha konuşacağız. Yani çıkacak sonucu da muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağı sonucu da biz muhtemelen müzakere edeceğiz ve ortaya bir durum çıkacak. Ne olursa olsun biraz önce ifade ettiğimiz gibi ilkokuldan itibaren bizim bu sürece başlamamız gerekiyor. Yani sadece mesele liselerin süresini kısaltmak değil, liseye göndereceğimiz çocuklarımızı artık bir takım becerilere sahip olarak göndermiş olmak bence çok kıymetli. Öyle bakmak lazım. Nasıl bir sistem kurulacağını ona göre dizayn etmek gerekiyor. Eğer biz bunu yapamazsak o zaman daha büyük bir felaketle ortaya karşı karşıya kalabiliriz. Yani Türkiye'deki ortaöğretim sistemini ele alırken öğrencileri yön verebilme, beceri kazandırabilme ve ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek tercihi yaptırabilecek şekliyle yeniden bir yöneltme sistemi ortaya koymamız gerekiyor. Bunun için de alt kademelerden, yani ilkokuldan itibaren başlamak gerektiğini ifade ediyoruz. Öyle olunca mesela bazı sivil toplum kuruluşlarının önerileri var. En önemli öneri diyor, orta öğretimin yeniden yapılandırılma sürecinde benimsenmesi gereken ilkeler ne olmalıdır denildiğinde, önce aynı zamanda yapılacak düzenleme pedagojik temellere, toplumsal sorumluluğa ve çocuğun yüksek yararına dayanacak şekliyle bir karar alınmalıdır şeklinde ifadeler var burada, yani öneriler kısmında. Tabii ki bakanlığımız buna dikkat etmek zorunda edecektir diye düşünüyorum ben. Yani bu alınacak çalışmadan kararların bu çerçevede olmasını ben de arzu ediyorum, istiyorum. Bunun dışında değişik sivil toplum kuruluşlar, SETA, TETMEM gibi kuruluşlar bu liselerin süresinin kısaltılması ilgili raporlarını ERG'de zannediyorum yayınladı. Sitelerinde mevcut. Eğitimciler bunu okuyabilir, gözden geçirebilir diye düşünüyorum. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında yine orta öğretim süresinin kısaltılması ve liselerin yeniden yapılandırılması ile ilgili sorunları paylaştık. Bu sorunlara dayalı olarak nasıl bir çalışma yapılmalıdır? Bence bu kamuoyunda daha da tartışılmalı. Televizyon kanallarında uzun uzadıya tartışılmalı. Velilerle, çocuklarla röportajlar yapılmalı. Anketler çok iyi değerlendirilmeli, yapılan anketler iyi okunmalı. Her türlü kesimle istişare edilerek aceleye getirilmeden sağlıklı bir mekanizmayı bütüncül sistem içerisinde, yani eğitimin bütüncül yapısı içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyim bendeniz. Evet, bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.